Ayrım 42, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 351. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından suçlanıyor. İddianameler, tutuklama kararları, kayda geçirilen ifadeler ve mahkeme kayıtlarının yer aldığı internet sitesinde 3 Temmuz 2015 tarihli Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde açılmış bir davada ifade verenlerden biri de ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin yani DEA'nın özel ajanlarından Timothy D. McGarrett idi. Falyalılarla ilgili soruşturmayı yürüten ajan McGrath, ABD devletinin açtığı davada verdiği ifadesinde Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşleriyle diğer şüpheli Özgür Demir hakkında Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve İngiltere'ye eroin naklettiklerine, bu uyuşturucu satışının gelirlerini akladıklarına, aralarında ABD'nin de olduğu dünyanın başka bölgelerine uyuşturucu satışı için işlemler yaptıklarına inanıyoruz suçlamasında bulunmuştur. DEA ajanının anlattıklarına göre şüpheliler Kıbrıs'tan İngiltere'ye hava yolu kargosuyla meyve ve sebzeler arasında saklanmış şekilde kilolarca eroin sevkiyatı yapmışlardı. Dosyanın şüphelisi Özgür Demir de zaten 2012 yılında İngiltere'de 18 kilo eroinle yakalanmıştı. İfadelerde davanın CS1 diye kodlanan tanığıyla 2011 Mayıs'ında Kıbrıs'ta görüştüklerinde Falyalı kardeşler Türkiye ile Kıbrıs arasında uyuşturucu taşımacılığında kullanılmak üzere ABD'den ticari bir bot aldıklarını, bu botun iyi havalarda 500 kilo uyuşturucuyu 40 dakikada Mersin'den Mausa'ya taşıyabildiğini anlattığı da yer alıyordu. Tespit edilip kayda alınan telefon görüşmeleri, para transferleri, fiziki takipler, şebekenin içine sızdırılan bir ajanın ifadesi ve ilgili ABD devlet kurumlarının verdiği bilgilerle oluşturulan soruşturma dosyasında diğer bir suçlama olan kara para aklaması ile ilgili yapılan operasyonların ayrıntıları yer alıyordu. İfadelere göre bir DEA ajanı 2012'de kara parasını ABD'den Bulgaristan'daki bir hesaba aktarabilmek için Falyalı kardeşlerle temasa geçip bir dizi telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmelerin ardından DEA'ya ait ABD'deki gizli bir hesaptan Halil Falyalı'nın Kıbrıs'taki bir şirket adına açılmış İş Bankası'ndaki hesabına önce 44.750 dolar, daha sonra da 100 bin dolarlık iki ayrı para transferi gerçekleştirilmişti. Bu işlemlerden %10 komisyon ve masrafları alan Falyalı da paraları Bulgaristan'da yine DEA'nın açtırdığı gizli bir hesaba aktarmış ve yapılan tüm işlemler tespit edilip kayda alınmıştı. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında katıldığı canlı yayında Peker'in hakkındaki iddialarına yanıt veren Falyalı, bir DEA raporundan bahsediliyor. Doğrudur, basından gördük diyerek ABD'de kardeşiyle birlikte hakkında açılan davadan da bahsetti. Davanın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ilgili kısmına hiç değinmeyen Falyalı, 30 bin doların aklanmasından dolayı bir soruşturmadan bahsediliyor. Bir adam 30 bin doların aklanmasından böyle bir soruşturma yer mi? FETÖ'den tutuklu olan Metin Topuz aradı, görüşmek istedi. Görüşmedim dedi. Allengirli her işin içine FETÖ sözcüğü sıkıştırılınca suyun bulanacağını bilen Falyalı, Türk Milli Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu günden beri bizim ailemiz burada vatan için, millet için sürekli aktif halde, ayakta, dimdik büyük bir mücadele kurdu. Benim babam 3 defa esir alındı. Türk milli mücadele tarihine bakıldığı zaman her sayfasında ailemizin fertleri vardır. Bundan sonra da var olacaktır. Kimsenin iddiaları bizi bağlamaz diye devam edecekti. Kardeş Hüsnü Falyalı'nın adı İstanbul Polisi'nin internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılması ile ilgili yaptığı 2007 yılındaki Game Over adı verilen operasyonda geçmişti. Daha sonra hakkında iddianame düzenlenen sanıklar arasında yer alan Hüsnü Falyalı'ya diğer sanıklarla birlikte suç örgütüne üye olmak ve zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna katılmak suçlamaları yöneltilmişti. Benzer suçlamalar nedeniyle yapılan Handikap isimli operasyonda ise Halil Falyalı'nın adı geçmişti. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve çete liderliği suçlaması yöneltilen Veysel Şahin'in ortağı ve yapılan haberlere göre korumalığını yapan isim Halil Falyalı'ydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahip oldukları oteller ve işlettikleri kumarhanelerle en büyük sermayedarlar arasında yer alan Şahin ve Falyalı, ada medyasının da sıklıkla haber yaptıkları isimlerdi. 2015 yılında Kıbrıs medyasında yer alan o haberlerden birinde de Halil Falyalı ve Veysel Şahin'in birlikte otel açacakları bile yazılmıştı. Falyalı ve Şahin ortak açacakları otelin kumarhanesini işletecek kişiyle birlikte kameralara pozla vermişlerdi. Ayrıntılarını birazdan anlatacağımız ve Veysel Şahin'in daha sonra tutuklanacağı handikap soruşturmasına dair Türkiye medyasında çıkan haberlerde Şahin'in ortağı ya da koruması olarak adı geçmesi üzerine Falyalı, "Veysel Şahin'le ortaklığım ya da korumalığını yapmışlığım yoktur" açıklaması yapacaktı. Falyalı, KKTC'de güç sahibi olmak için beni ezmek isteyen birileri kasıtlı olarak bu haberleri piyasaya sürdürüyor diyecekti. İktidar kalemlerinin yazılarında Falyalı. Falyalı kendisini ezmek isteyenlerin kim olduğunu söylemedi ama yayımlanan haberlerin polisten sızdırılan bilgilerle yapıldığını herkes biliyordu. Kıbrıs merkezli sanal kumar ve bahisle ilgili bir operasyona Falyalı'nın adının karışmaması düşünülemezdi elbette. Ancak iddianame tamamlandığında Falyalı'nın gerçekten de handikap soruşturmasının şüphelileri arasında olmadığı dava dosyası ortaya çıkınca görüldü. Peker daha Falyalı ile ilgili iddialarını dile getirmemişken aynı konu birkaç yıl sonra yeniden aynı iddialarla gündeme getirilmişti. Yani Peker'den önce kamuoyunun ismine aşina olmadığı Halil Falyalı'yı yasa dışı bahis ve kumar, kara para aklama iddialarıyla radarına alanlar vardı. Konunun Veysel Şahin'le ilgili kısmıyla birlikte bunları da anlatalım. Falyalı'yı bilenler haliyle emniyet ve yargı camiası bir de bazı gazeteciler demiştik. Mesleklerini icra biçimleri ve iktidarın aparatçikleri haline gelmelerini tartışma konusu etmezsek, o gazetecilerden ikisi, Işıkçılar Tarikatı'nın yayın organı Türkiye Gazetesi'nde yazan Cem Küçük ve iktidarın borazanlarından biri olan Star Gazetesi'nde yazan Ersoy Dede'ydi. İkilinin 2020 sonunda iki farklı mecrada ardı ardına yayımlanan yazıları neredeyse tek bir kalemden çıkmış gibiydi. Ersoy Dede ilk yazısını 15 Kasım 2020'de "Yasa Dışı Bahis Şebekeleri Yolun Sonuna Geldi" başlığıyla kaleme aldı. Yasa dışı bahis sitelerinin yıllık finansal hacminin 50 milyar liranın üzerinde olduğunu belirttiği yazısında Dede, Türkiye'de 5 milyondan fazla kişinin bu sistemin içinde olduğunu ve devletin de ciddi vergi kaybına uğradığını yazdı. Yazısında 2007'de Almanya'da başlayan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Game Over ile 2016 Kasım'ında yürütülen İngiltere merkezli ve KKTC'ye uzanan Handicap isimli operasyonlardan bahseden Dede sözü Halil Falyalı'ya getirdi. Dede kara para aklama suçuna yönelik soruşturmalarının KKTC ayağında ise Handicap operasyonunda Halil Falyalı, Game Over operasyonunda da kardeşi Hüsnü Falyalı'nın olduğunu yazdı. Yazısını ve sıkı durun, bütün bu trafiği bilmesi gereken yerler biliyor. Çok kısa süre içinde çok sarsıcı operasyonlar yapılacağını söyleyeyim şimdilik sadece diyen Dede, gelmekte olan bir operasyonu da haber veriyordu. Bir gün sonra 16 Kasım'da ise Cem Küçük bu kez Twitter'dan, "Peki bu yasa dışı bahis ve kumarın KKTC ayağında kim var?" Halil Falyalı, Temmuz ayında yapılan operasyon ve düzenlenen iddianamede Halil Falyalı ve diğer üyelerin zincirleme kumar oynatma suçunu nasıl işledikleri anlatılıyor. Paylaşımı yaparak yazısının linkini de ekledi. Dedenin söyledikleriyle benzer ifadelerin geçtiği yazıda Game Over operasyonuyla ilgili iddianame düzenlendiğinden Hüsnü Falyalı'nın da şüpheli olduğundan bahsediyor. Yazının sonunda ise yakın zamanda bu şebekelerin hepsinin çökertildiğini göreceğiz diye bir operasyona haber veriyordu. Küçüğün bu yazısına internetten ulaşmak artık mümkün değil. Falyalı hakkında Peker'in dile getirdiği iddialardan sonra yazının internetten kaldırıldığı tartışma konusu olunca Cem Küçük Twitter hesabından yazının Falyalı'nın avukatlarının başvurusuyla mahkeme kararıyla kaldırıldığını açıkladı. Küçük Falyalı'nın diğer yazıyı da kaldırmak istediğini ancak başaramadığını da dile getirdi. Cem Küçük Falyalı'nın yasaklayamadığını söylediği ve İlkinden 9 gün sonra 25 Kasım'da yayımlanan yazısına yasa dışı bahis sitelerinin parası ve uyuşturucu ticareti başlığını uygun görmüştü. Hedefinde Halil Falyalı olan yazıda Küçük, Kıbrıs merkezli yasa dışı bahisle PKK arasında da bağ olduğunu ve aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapıldığını öne sürüyordu. İlkiyle neredeyse aynı içerikli olan yazısını Küçük, zamanla daha büyük operasyonlar gelecek ve yasa dışı bahis oynatıp uyuşturucu ticareti yapanlar yargıya hesap verecek diye bitirerek yine bir operasyonun geldiğini ilan ediyordu. Tesadüf bu ya, ertesi gün aynı konuda yazı yazan ise yine Ersoy Dede'ydi. Bu kez sıralama değişmiş, önce Cem Küçük yazmış, ardından Ersoy Dede konuya dahil olmuştu. Küçüğün yazdığı aynı argümanları içeren ikinci Falyalı yazısında Dede de yasa dışı bahis ve terörün finansmanı başlığını uygun görmüştü. İlkiyle benzer ifadeler taşıyan yazısında Dede de hem pası Küçük gibi Kıbrıs'la yasa dışı bahis işinin Mustafa Akıncı zamanında zirve yaptığını, ancak mücadele edilmediğini söylüyordu. O da adet olduğu üzere çok yakında çok büyük operasyonların geleceğini göreceğiz diye bitirdiği yazısıyla birilerine operasyon tehdidini dile getirmiş oluyordu. O günlerde ne bir bahis operasyonu ne de soruşturmaları gündeme getirecek herhangi bir gelişme vardı. Dede ve Küçük'ten önce konuyu ilk işleyen TV100 kanalıydı. Çeşitli isimler üzerinden Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis ve kumara yönelik bir takım haberlerin işlendiği kanalda yapılan haberlerde ilginç bir şekilde Falyalı'nın adı ise hiç geçmemişti. Kanal bir süre sonra elektronik para transferi şirketi Papara ve sahibi Ahmet Faruk Karslı'yı hedef alan yayınlar yapmaya başlamıştı. 3 Kasım'dan itibaren başlayan ve Papara şirketini yasa dışı bahis ve kumar paralarının aklanmasında aracı olmakla suçlayan haberlerde şirket sahibi Karslı'ya da FETÖ'cülük suçlaması yöneltiliyordu. İşin aslı TV100'ün sahibi Necat Gülseven, kanalın yöneticisi Murat Kelkitlioğlu ve Aydın isimli bir çalışanları hakkında Karslı'nın tehdit, yağma, şantaj, itibarın zedelenmesi iddialarıyla suç duyurusunda bulunmasıyla anlaşıldı. Karslı şirketlerini hedef alan yayınlar başlamadan kanal yöneticilerinin haberin yayınlanmasını istemiyorsanız 15 milyon lira reklam vereceksiniz diye şantaj yaptıklarını iddia ediyordu. Ersoy Dede ve Cem Küçük ise dahil oldukları konuyu daha spesifik hale getirerek Falyalı isminde yoğunlaşmayı tercih etmişlerdi. 10 gün içinde iki ayrı gazeteden iktidar tetikçiliğiyle ünlenmiş iki ayrı köşe yazarının Falyalı ismini merkeze alarak aynı konuyu bir gün arayla birlikte işledikleri, 4 ayrı yazıda tehditkar bir dille ilan ettikleri o operasyonlarsa hiç gerçekleşmedi. Bu tuhaflığı pekiştiren bir başka gelişme ise Halil Falyalı'dan gelecekti. Peker'in hakkında söylediklerinden sonra 23 Mayıs 2021'de Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Falyalı iddiaları yalanlayan açıklamalar yaptıktan sonra Türkiye'den bazı gazetecilerin kendisinden tehditle rüşvet istediğini öne sürdü.
Bir yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nden belirli basın organları aracılığıyla bizim üzerimize yayınlar yapıldı. Hukuksal süreç başlattık. Sürekli yalan yanlış haberler, programlar. Bunların arkasında çok çirkin şeyler konuşuldu, diyen Falyalı. Orada konuşuldun, ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar, videonu kaldıralım. Ver 150 bin dolar, bir daha seni yazmayalım falan. Birçok gazeteci bunları söyledi, konuştu iddiasında bulundu.
Cüneyt Özdemir'in Türkiye'den mi gazeteciler söylüyor bunu size, ne diyorlar size, ciddi bir iddia bu demesi üzerine Falyalı,
kaçak bahis yapıyorsunuz, sizi bahis baronu olarak göstereceğiz. Her gün aleyhinizde haberler yazıp polise ihbar edeceğiz. Polisle adamlarımız var, bağlantılarımız var. Bunlar üzerinize gelecek, size dosya yapacak. İsmini vermek istemediğim gazeteciler. Zaten hukuksal süreci başlattık Türkiye'de 3-4 ay önce. Davalar açıldı. Deliller, ses kayıtları var dedi.
Ver rüşveti kurtul. Özdemir'le yaptığı yayında geçmişteki davalarında beraat ettiğini belirttikten sonra Falyalı,
öyle açılmış bir davamız yok. Ha, birileri yine dosya açmış ve para istiyorsa bilgim yok diye de eklemişti.
Gazeteciler adli soruşturma dosyası açamayacağına göre kimler yapmış ve para istiyordu?
Bu sorunun yanıtını da Falyalı'nın ortağı olarak adı geçen Veysel Şahin anlatacaktı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak internet üzerinden kumar oynatıp haksız kazanç sağladıkları öne sürülen bir çeteye yönelik 13 Kasım 2007'de düzenlenen operasyona Game Over adı verilmişti. Kardeş Hüsnü Falyalı isminin geçtiği yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle ilgili operasyonda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen 16 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, zincirleme şekilde kumar oynatmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. Halil Falyalı ile bağlantılı bir diğer operasyon Handikap adı verilendi. Haberlere göre İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen 1 Eylül 2016'daki operasyonlarda İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yasa dışı kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekeyi çökertmişti. 82 adrese yapılan baskınlarda 57 kişi gözaltına alınırken 40 bilgisayar, 188 farklı kişi adına ATM kartları, 3 ruhsatsız tabanca ve sanal kumar malzemeleri ele geçirilmişti. 39 kişinin tutuklandığı soruşturmada bahis oyunlarından elde edilen paraları bankalarda dolara çevirerek Kıbrıs ve İngiltere'de bulunan paravan şirketlerine havale ettikleri belirtilen şüphelilerle birlikte 2 milyon dolar ele geçirilirken banka hesaplarında ise toplam 780 milyon dolar olduğu öne sürülüyordu. Konunun Falyalı ile ilgili kısmı ise daha sonra tutuklanacak olan şüphelilerden biri olan Veysel Şahin'le ortak olduğunun iddia edilmesiydi. İstanbul polisinin soruşturmasında Veysel Şahin'in uluslararası yasa dışı bahis ve kumar çetesinin yöneticisi olduğu iddia ediliyordu. İddiaya göre Şahin ve birlikte hareket ettiği çetesi yasa dışı kumar, bahis ve uyuşturucudan elde edilen paraları banka ve finans kuruluşlarında dolaştırdıktan sonra Türkiye'ye aktarıyor, akabinde de büyük kısmını İstanbul Kapalı Çarşı'daki bazı döviz büroları üzerinden Londra, Atina, Malta hattında transfer ediyorlardı. Şahin operasyon yapıldığı sırada Kıbrıs'ta olduğu için gözaltına alınan isimler arasında değildi. O dönemde Falyalı'nın ortağı olarak anılan ve yürütülen soruşturmada çete lideri olarak suçlandığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin, KKTC'den Türkiye'ye gelemiyordu. Ancak yaklaşık bir yıl sonra kaza geçiren babasını İstanbul'a götürmek üzere özel uçakla Sivas'a geldiğinde 17 Temmuz 2017'de polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Buradaki kritik soru hakkında yakalama kararı olduğunu bilmesine rağmen Şahin'in neden Türkiye'ye geldiğiydi ya da kimlere güvenmişti? Emniyet ve yargı camiasındaki dedikodulara göre Şahin yüksek meblağlı bir rüşvet karşılığında hakkındaki yakalama kararını kaldırtmıştı. Daha doğrusu Şahin öyle sanıyordu. İddialara göre Şahin ve Falyalı'nın içinde olduğu soruşturmaları yürüten üst düzey emniyet ve yargı mensupları hatırı sayılır bir rüşvet karşılığında iki şüpheliye de isimlerini dosyadan çıkartma garantisi vermişlerdi. İstanbul polisinin Şahin, eşi ve bazı yakın akrabaları ile ilgili hazırladığı bir soruşturma dosyasının kapatılması da yapılan teklifler arasındaydı. Hatta bu konuyu görüşmek üzere İstanbul Emniyetinden bir polis Kıbrıs'a giderek Şahin'le de görüşmüştü. Yapılan teklife göre dosyadan isimlerinin çıkarılabilmesi için savcıya ifade vermeleri gerekiyordu. Kendilerine VIP hizmet garantisi veriliyordu. İstanbul'a geldiklerinde sorunsuz bir şekilde havalimanından çıkarılacaklar ve polis nezaretinde adliyede ifadelerini alacak savcıya götürüleceklerdi. İfade işlemleri bitince yakalama kararı kaldırılacak, daha sonra her iki dosyadan da çıkarılacaklardı. Şahin'in bahsetmesi üzerine Falyalı da teklifi kabul etmişti. İddiaya göre ikili kişi başı birkaç milyon dolar diye bahsedilen yüklüce bir rüşvet ödemesi yaptı. Falyalı ve Şahin'in ortaklığını bitiren de bu anlaşma olacaktı. Falyalı kaptırdıkları ve karşılığını alamadıkları hatırı sayılır rüşvetin sorumlusu olarak gördüğü Şahin'i haklarını vermeden ortak projelerinden çıkararak 7 yıldızlı Les Ambassadors Otel ve Kazinosunu Aralık 2017'de tek başına açtı. Hakkında ABD'deki davada bir D ajanının tekneyle Mersin Maus arasında uyuşturucu nakliyatı yaptığını söylediği Falyalı, ertesi yılda otelinin önünde bir yat limanı da yaptırdı. Handikap adı verilen operasyonun kilit ismi diye gösterilen Veysel Şahin, hakkındaki suçlamalarla ilgili ifadesini bulunduğu Kıbrıs'tan Segbis üzerinden verdi. Soruşturma kapsamında örgüt üyeliği ve çete faaliyetleri suçlamalarıyla birçok isim tutuklu iken, dosyada çete lideri diye anılan Şahin hakkındaki yakalama kararı ise ifade alınma işleminin ardından kaldırıldı. Artık Türkiye'ye gelmesi için bir engel kalmamıştı. İddialara göre Şahin'i özel uçakla Sivas'a getiren de hakkındaki yakalama kararının kalkmasına da yarayan yaptığı anlaşmaya duyduğu güvendi. Ancak ne olmuşsa olmuş ve Şahin hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu yeni karardan habersiz olan Şahin, ağaçtan düşerek yaralanan babasını İstanbul'da bir hastaneye götürmek için 17 Temmuz 2017'de özel bir uçakla geldiği Sivas'ta Büyükçekmece Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında havaalanında gözaltına alındı. Ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Soruşturma sonunda Şahin ve 60 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 360.